Ayrım 2.
Hitler. Prag'da bir stüdyonun müdürü Hitler'in hayatını filme almak için izin çıkarmaya çalışıyordu. Komiserlerden biri ona, "Deli misin?" diye bağırdı. Hitler en ufak bir tahrik görmeden Rusya'ya taarruz etti. Yüzlerce şehri yerle bir etti. Milyonlarca Rus'u öldürttü. Halbuki sen onun beyaz perdede hayranlık uyandırmasını istiyorsun. Stüdyonun müdürü yılmamıştı. "Evet, Hitler Rusya'da hata işledi. Fakat insan bazen ufak bir hata işleyemez mi?" dedi. Borçlu kalmak istemem. Doğu Berlin'de tenha bir yoldan geçen bir Berlinli, bir Kızıl Ordu askeri tarafından soyulmuştu. Rus askerine kendisine hiç olmazsa 2 mark bırakması için yalvardı. Asker, "Neden?" diye sorunca Berlinli, "Üyesi bulunduğum Alman-Sovyet dostluğunu ilerletme cemiyetine borçlu olduğum ücreti ödemedim. Cemiyete borçlu kalmayı kesinlikle istemem," dedi. Tarif. Bedbaht bir Romanyalı sokakta "Kahrolasıcalar, pisler, beceriksizler" diye mırıldana mırıldana yürüyordu. Derken bir el yakasına yapıştı. Bir polis ona, "Seni tevkif ediyorum, hükümete hakaret ettin," diyordu. Romanyalı kızdı. "Ben hükümetin adını ağzıma bile almadım," diye bağırdı. Polis, "Orası öyle ama onu tam anlamıyla tarif ettin," dedi. Hesap. Varşova'da bina inşaatına nezaret eden yüksek rütbeli memur mümkün mertebe iktisat yapması için emir almıştı. Merkeze yolladığı raporda şu şekilde övüyordu. Son 6 ay zarfında 23 milyon adet tuğla, 500 bin parça cam ve 13 milyon çalışma saati tasarruf ettik. Amiri memnuniyet içinde ona bu şartlar altında kaç evin inşa edildiğini sorunca memur, "Hiçbir tane, ancak bu sayede iktisat yapabildik," diye cevap verdi. İmza. İki Moskovalı yolda karşılaşırlar. "Nereye böyle?" "Devlet mağazasına." "Ne alacaksın?" 3-5 çivi. "Peki o çantada ne var öyle?" "Alışveriş için gerekli evrak, dilekçe." Akşamüstü tekrar karşılaşırlar. "Çivileri almışsındır herhalde." "Hayır, bir imza eksikmiş." Akıl, namus, komünist. Hem komünist, hem namuslu, hem de akıllı olmaya imkan yoktur. Zira hem akıllı hem namuslu olan bir adam komünist olamaz. Akıllı ve komünist olan namuslu değildir. Namuslu ve komünist olan ise akıllı değildir. Devlet sırrı. Sovyet yazarlarından biri yazdığı bir eser yüzünden 25 yıl hapse mahkum olmuş. 10 yıl hükümet üyesine hakaret ettiği için, 15 yılda devlet sırrını açığa vurduğu için. Hangi devlet sırrı? Milli Eğitim Bakanı'na cahil demiş. Şükür. Varşova'da bir bakkal dükkanı, kapıda karşı sokağa kadar uzanan bir kuyruk. Sabahtan beri ancak sırası gelen yaşlıca bir kadın terini silerek sorar. "Oğlum, ununuz var mı?" "Allah'a şükür var." "Peki tuzunuz var mı?" "Allah'a şükür var." Onların konuşmalarını takip eden bir memur sabırsızca söylenir. "Ne demekmiş Allah'a şükür, partiye şükür diyeceksin." Bakkal kızarıp bozarırken kadın tekrar sorar. "Oğlum, tereyağınız var mı?" "Partiye şükür yok efendim." Döne dolaşa. Polonya'yı gezen bir turist, muazzam bir tuğla fabrikasının önünde ağzı hayret ve hayranlıkla bir karış açık tercümana döner. "Memleketinizde çok tuğla yapılıyor," der. "Herhalde oldukça da bol inşaat vardır." "Hayır, çok inşaat olmuyor. Çünkü biz tuğlaları Çekoslovakya'ya gönderiyoruz." "O halde Çekler size karşılık olarak makine verirler." "Hayır, onlar makineleri Bulgarlara gönderiyorlar." "O zaman Bulgarlar size sebze ihraç ederler." "Hayır, onlar sebzeyi Küba'ya gönderirler." "Küba da size şeker gönderir tabii." "Hayır, Küba şekerini Rusya'ya veriyor." "Demek ki bütün ihtiyaçlarınızı Rusya karşılıyor." "Hayır, Rusya bize sadece tuğla yapmak için kırmızı toprak gönderir." Ot ve saman. Belgrad sokaklarında saman yiyerek gezen bir işçi tevkif edilerek Mareşal Tito'nun huzuruna çıkarılmıştı. Mareşal işçiye neden saman yediğini sordu. İşçi, "Aç olduğum için," cevabını verdi. Tito, "Ne feci, gel burada karnını doyur," dedi. İşçi kilerde yiyip içtikten sonra Tito ona, "Görüyor musun?" dedi. 5 yıllık plan tamamlandıktan sonra memleketimizde her işçinin böyle bir kileri olacak." Fevkalade memnun kalan işçi başından geçenleri arkadaşlarına ve tanıdıklarına anlattı. Günün birinde de Rusya'da bir taneden fazla yıllık plan tatbik edildiğini hatırlayarak trenle Moskova yolunu tuttu. Moskova'ya gelince saman yiyerek Kızıl Meydan'da dolaşmaya başladı. Nihayet GPU tarafından tevkif edilerek Stalin'in karşısına çıkarıldı. Stalin ona tevkif edilişinin sebebini sorunca işçi, "Saman yedim" cevabını verdi. Bunun üzerine Stalin bağırmaya başladı. "Sen bir sabotörsün, yazın ot yenir, saman kışa saklanır." Kore'deki durum. Bir Batı Berlinli ile bir Doğu Berlinli, bir yanı Sovyet bölgesine, diğer yanı ise İngiliz bölgesine dahil olan bir sokakta birbirlerine rastlamışlardı. Batı Berlinli arkadaşına Kore'deki durum hakkında ne düşündüğünü sordu. Doğu Berlinli korku ile etrafına bakındıktan sonra arkadaşını kolundan yakaladı. "Karşı kaldırıma geçelim, zira burada yalnız Sovyet zaferlerinden bahsedilir," dedi. Bizler. Bir komünist ajanı şefine Berlin'in Sovyet işgal bölgesinde 6 komünizm aleyhtarı bulunduğundan bahsediyordu. Şef Lenin usulü kesilmiş sakalını okşadıktan sonra "Bu alçaklar kim?" diye sordu. Ajan cevap verdi. "Ben, sen, o, biz, siz, onlar." Hırsız. Doğu Almanya ile Doğu Berlin'de son seneler içinde yön tayin etmek için pusulayı gereksiz kılan yeni bir yöntem bulunmuştur. Bu yönteme göre bir cep veya kol saatini avucun içine koymak, sonra birkaç kere dönmek yeterlidir. Bundan sonra saatin kaybolduğu istikametin doğu olduğunda şüphe yoktur. Artık küçüksün. Stalin'in hayranlarından biri ona bir kumaş hediye etmişti. Stalin kumaşı Moskova'daki bir terziye götürdü ve bundan kendisine ne çıkarılabileceğini sordu. Terzi, "Yalnız bir şort" cevabını verdi. Bu cevaptan memnun olmayan Stalin bu sefer Polonyalı bir terziye gitti. Bu terzi de ona kumaşın ancak bir pantolona yeteceğini bildirdi. Bununla yetinmeyen Stalin Çekoslovakyalı bir terziye kumaşı gösterdi. Çekoslovakyalı terzi de kumaştan bir pantolon ile yelek çıkaracağını söyledi. Bir Fransız terzisi ise ona kumaşın ancak bir pantolonla cekete yeteceğini bildirdi. Nihayet Stalin Londralı bir terziye başvurmak zorunda kaldı. Ondan kumaştan bir kat elbise yapmasını istedi. Fakat terzi, "Kaç tane?" diye sorunca Stalin hayretler içinde kaldı. Terziye, Moskovalı terzilerin kumaşın ancak bir şort için yeterli geleceğini bildirdikleri halde, onun nasıl birkaç kat elbise çıkarmayı ümit ettiğini sordu. Terzi cevap verdi. "Bunda anlaşılmayacak ne var Stalin yoldaş? Moskova'dan uzaklaştıkça küçülüyorsunuz." Hür yoldaş. Budapeşte'li Bay Kiş, Komünist Partisi'ndeki amirlerinin o derece güvenini kazanmıştı ki, Macar endüstrisinin muhtaç olduğu bazı maddeleri satın almak için onu yabancı memleketlere gönderdiler. Birkaç gün sonra amirleri Bükreş'ten şu telgrafı aldılar. "Alışverişler tamam, yaşasın Hür Romanya." Birkaç zaman sonra Kiş, Sofya'dan Budapeşte'ye şu telgrafı çekti. "İşler yolunda, yaşasın Hür Bulgaristan." Bundan sonra haftalarca Kiş'ten haber alınamadı. Neden sonra Budapeşte'deki Komünist Partisi'ne şöyle bir telgraf geldi. "Paris'teyim, yaşasın Hür Kiş." Olgunlaşmış. Moskova'nın bir sinemasında baba ile oğul Afrika'daki vahşi kabilelerin hayatlarını anlatan bir film seyrediyorlardı. Yerlilerin çıplak gezdiklerini gören çocuk bir aralık babasına bunun nedenini sordu. Babası cevap verdi. "Belki bizimkinden daha olgunlaşmış bir komünizm seviyesine erişmişlerdir." Maval. Prag'ın bir kahvesinde iki çöpçü dertleşiyorlardı. Biri dedi ki, "İhtilalden önce bize gelecekte amirlerin çöp tenekelerini boşaltacaklarını vaat etmişlerdi. Oysa ki şimdi ihtilal sona erdiği halde çöpçü olan hala biziz." Öteki cevap verdi. "Şimdi amirlerin bizler olduğunu unutuyorsun." Valizler önemli. İki Rus yeni bir savaşı kimin kazanacağı konusu üzerinde tartışıyorlardı. İçlerinden biri savaşı mutlaka Rusya'nın kazanması gerektiğini ileri sürüyordu. "Birkaç atom bombası ürettikten sonra Amerika'ya 6 ila 7 ajan yollarız. Bunların her birine de içinde bir atom bombası bulunan birer valiz veririz. Onlar bombaları büyük şehirlerde infilak ettirirler. Böylece savaş olur biter," diyordu. Öteki Rus imkansız cevabını verdi. "Neden? Atom bombalarını imal edemeyeceğimizi mi sanıyorsun? Hayır, atom bombalarını imal etsek bile valizleri nerede bulacağız? Her şeydir. Polonya'da bir subay genç bir askeri soru yağmuruna tutmuştu. Ona, babanın adı ne diye sordu. Stalin. Subay şaştı. Nasıl olur, ben sana babanın adını sormuştum dedi. Asker cevap verdi. Stalin proletaryanın babası değil mi? Subay memnun bir tavırla gülümsedi. Peki annenin adı ne diye sordu. Sovyetler Birliği. Anlamıyorum. Sovyetler Birliği işçi sınıfının annesi değil mi? Subay sevindi. Demek ki karşısındaki asker zekiydi. Ona bir soru daha sordu. Gelecekte ne olmak istiyorsun? Asker ciddi bir tavırla cevap verdi. Yetim. Anlam bulmak. Moskova'daki Kızıl Meydan'da Ivan Ivanoviç arkadaşı Petro Petrovic'e nasılsın diye sordu. Petro Petrovic, dünden daha kötü, yarından daha iyiyim diye cevap verdi. Kahrolsun Truman. Bir bilmece. Duvarda Stalin'in muazzam bir portresi asılı. Onun önünde bir hatip Stalin'in başarılarından özenle söz ediyor. Galeride bir koro heyeti Stalin'in şerefine bestelenmiş şarkılar söylüyor. Bu tören nedir? Cevap. Puşkin'i anmak için düzenlenmiş bir jübile. Soru. Demokrasi Amerika'da mı yoksa Sovyet Rusya'da mı daha kuvvetlidir? Cevap. Sovyet Rusya'da tabii. Birisi Beyaz Saray'ın önünde durup kahrolsun Truman diye bağırsa başına iş açabilir. Halbuki Kızıl Meydan'da aynı şeyi bağırırsa Sovyet makamlarının kendisini anlayacaklarından emin olabilir. Teftiş. Çekoslovak Sağlık İşleri Bakanı yeni bir hastaneyi teftiş ederken birkaç kişinin başlarını mütemadiyen duvarlara vurduklarına dikkat ederek bunların kim olduğunu ve neden bu şekilde hareket ettiklerini sormuştu. Yanındaki doktorlardan "Bunlar kısa bir süre önce Batı memleketlerinden dönenlerdir." cevabını aldı. Tasarruf. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı kağıt tasarruf etmek gayesiyle bundan böyle tevkif edilen memurların isimlerinin yayınlanmayacağını bildirmektedir. Bunun yerine henüz tevkif edilmiş memurların isimleri ilan olunacaktır. Estetik. Çekoslovakya'daki bir kitapçıda çalışan genç bir satıcı kız yeni yayınlanan bazı kitaplarla dükkanın vitrinini süslemişti. Kitaplar başlıklarına göre alt alta şu şekilde sıralanmıştı. Moskova'dan uzakta. Bulut delen binaların gölgesinde. Yabancı bir bayrak altında. Yaşamak istiyoruz. Kız derhal tevkif edildi. Kuyu. Bir Sovyet memuru Rusya'da ekonomik bir bunalım çıkmasının imkansız olduğunu söylemektedir. Bir insanın bir kuyudan dışarı düşmesi de imkansız değil midir? İhbar. Demir perde arkasındaki bir okulda öğretmen Roma İmparatoru Neron'dan bahsediyordu. İlgilerini uyandırmak için imparatorun ismini söylemeden önce huylarından bahsetti. Zalim bir insandı. Kötülükten başka bir şey yapmamış bir hükümdardır. Hristiyanlara işkence etmekten zevk duyardı, dedi. Tam bu sırada Kızıl Gençlik Birliklerinden birine mensup bir genç kız yerinden fırlayarak bağırdı. Öğretmen, derhal konuyu değiştirmezseniz sizi ihbar etmek zorunda kalırım. Özel hız. Komünistin biri arkadaşına, Slobinski'nin dün kapitalist edebiyatı okuması yüzünden tevkif edildiğini gazetede okudun mu diye sordu. Arkadaşı, hayır fakat dördüncü sayfada ölüm ilanını gördüm diye cevap verdi. Odanın ortası. Öğretmen bütün öğrencilere Stalin'in resimlerini dağıttıktan sonra ertesi gün resimleri ne yaptıklarını sordu. Öğrencilerden biri, resmi herkesin görmesi için kapının tam karşısındaki duvara astım dedi. Diğeri ise, babamız Stalin'in resmini odanın en güzel köşesine koydum cevabını verdi. Fakat Peter'in sesi çıkmıyordu. Öğretmen ona, babamızın resmini ne yaptın diye sorunca Peter hiçbir şey dedi. Neden? Öğretmenim, onların duvarları var. Biz ise odanın ortasında oturuyoruz. Yıllar. Doğu Almanyalı bir askerin, yaşasın Stalin diye bağırdığını duyan bir arkadaşı, birkaç yıl önce yaşasın Hitler diye bağırıyordun deyince asker, evet ama öldü değil mi diye fısıldar. Fil. Budapeşteli bir adam bir an önce ülkeyi terk edebilmek için pasaport çıkarmaya uğraşıyordu. Kendisine acelesinin sebebi sorulunca hükümetin yatak odalarında iki fil beslemesini yasak ettiğini söyledi. Allah Allah, odanda iki fil beslemiyorsun ya dediler. Adamcağız onlara şu cevabı verdi. Orası öyle ama siyasi polisi buna nasıl inandırabilirim? Obur sarhoş Amerikalılar. Amerikan diplomatlarından Paul Porter, Yunanistan'a yaptığı bir gezi sırasında bir de nutuk vermişti. Nutkunun bir yerinde şöyle diyordu: "Siz Yunanlılar ve biz Amerikalıların birçok ortak yanlarımız vardır. Mesela yemek yemeyi, içmeyi ve oturup konuşmayı severiz." Komünist eğilimli bir Yunan gazetesi nutku şu şekilde sayfalarına geçirdi: "Amerikan diplomatı Porter bizim de Amerikalılar gibi obur, sarhoş ve dedikoducu olduğumuzu söylüyor." Rusum. Bir Fransız komünist lideri tatilini geçirmek için Moskova'ya gitmişti. Elinde valizleri olduğu halde istasyonun dışındaki bir taksiye yanaştı ve şoföre "Serbest misin?" diye sordu. Bunun üzerine şoför sinirle "Hayır, Rusum" cevabını verdi. Karım gibi. Sovyet emniyeti Polonya köylülerine birer soru listesi dağıtarak bunların doldurulmasını istemiştir. Listede bulunan "Sovyet sistemiyle aranız nasıl?" şeklindeki bir soruya köylünün biri "Karımla olduğu gibi" diye cevap vermiştir. Aradan bir iki gün geçmeden bu köylü emniyet müdürlüğüne çağrılmış ve kendisinden verdiği cevabı açıklaması istenmiştir. Köylü bir hayli ezilip büzüldükten sonra "Yani insan zamanla alışabiliyor ama hiç de zevkli bir şey olmuyor" demiştir. Mevcut. Varşova'da bulunan yabancı ve gazeteci bir Polonyalıyı sorguya çekiyordu. "Mevcut rejimden memnun musun?" Polonyalı cevap verdi. "Nasıl memnun olmam? Bugün dünyanın en mutlu insanıyım. Geniş bir apartmanım var. Banyom, hava gazı ocağım var. Bana ait bir radyom var." Gazeteci hayretle sordu: "Gerçekten radyon da var mı?" "Tabii var ya, eğer olmasaydı bütün bu saydığım şeylerin dünyada var olduğunu nereden bilebilirdim?" Hayalet. Moskova'nın meşhur Kızıl Meydanı'nda iki hayalet karşılaştılar. "Sen kimsin ey ölüler aleminin evladı?" "Ben Napolyon savaşlarının artığıyım. Ya sen?" "Ben de Kırım Savaşı'nda ölmüştüm." Ağır ağır yürümeye başladılar. Biraz ötede kendilerinden daha zavallı görünüşlü bir başka hayalete rastlayınca sordular: "Sen kimsin?" "1914 harbinde askerdim." Üçü yola koyuldular. Karşıdan gelen hayalete sordular: "Sen kimsin?" "İhtilalde Çar'ın askeriydim." Dördü de beyaz etekleri uçarak giderlerken karşılarına bir başkası çıktı: "Sen kimsin?" "1914'teki ayaklanmada yok yere öldürüldüm." Henüz birkaç adım atmışlardı ki gecenin hafif rüzgarında bile kendini tutamayan, yanak kemikleri fırlak, gözleri çökük, sırtı kambur, ayağını sürüyerek kendilerine doğru gelen bir hayalet daha gördüler. "Sen kimsin zavallı hayalet kardeşimiz? Belli ki hayatta çok ızdırap çekmişsin. Hangi harpte esir düştüğünde sana böyle insafsızca işkence ettiler?" "Ben hiç harp görmedim. Hem ben hayalette değilim ki. Partinin plana göre beslediği bir yoldaşım." Mucize. Hadise ile mucize arasındaki fark nedir? Bir parti toplantısı esnasında Hazreti İsa gökten inip komünistlere kendilerine ve başkalarına yaptıkları kötülükleri anlatırsa bu bir hadisedir. Fakat eğer bunu komünistler kendi kendilerine anlatırlarsa işte bu bir mucizedir. Yağmur. Güneşli bir günde Çekoslovakya'nın hakimi Clement Gottwald'ın sırtında muşambası ve elinde şemsiyesi olduğunu gören bir arkadaşı ona "Bu da ne demek?" diye sordu. Gottwald, "Ne demek mi?" diye cevap verdi. "Moskova'da yağmur yağıyor, haberin yok mu?" Pul. İki pul meraklısı üzerinde Tito'nun resmi bulunan yeni bir puldan bahsediyorlardı. İçlerinden biri, "Bu pullar iyi yapışmıyor." diye şikayet etti. Öteki cevap verdi: "Pulların hiçbir kusuru yok. Halk pulların ters tarafını tükrüklüyor da onun için yapışmıyorlar." Cenaze töreni. Bir gün Tito kayıkla dolaşmaya çıkmıştı. Bir aralık kayık devrildi ve Tito suya düştü. Tam boğulmak üzereyken cesur bir Sırp suya atıldı ve onu kurtardı. Fakat Sırp Tito'yu ancak sahile çıktıkları zaman tanıyabildi. Tito, "Bu cesur hareketinizden dolayı mükafata layıksınız" dedi. "Bana ne istediğinizi söyleyiniz." Sırp cevap verdi: "Tito yoldaş, sadece şahane bir cenaze merasimi istiyorum." Tito şaşırdı. "Bir cenaze töreni mi? Kimin için?" diye sordu. Sırp büyük bir soğukkanlılıkla, "Kendim için. Halk hayatınızı kurtardığımı duyunca beni muhakkak öldürecektir" dedi. Balıklar. Polonyalı balıkçının biri bütün gün didinmesine rağmen eve eli boş olarak dönmüştü. Karısı, Balıklar nerede diye sordu. Adam hiddetle cevap verdi. Beni rahat bırak Allah aşkına. Rusların buraya geldiği günden beri balıklar bile ağızlarını açıp oltadaki yemi yemiyor. Vaziyet. Bulgaristan'da bir köy komiseri köylülere komünizmin faydalarını anlatıyordu. Köylülerden biri sözünü kesti. Yoldaş dedi, burada şimdi komünizm var mı yoksa vaziyet daha da mı kötüleşecek? Plan. Çırılçıplak bir adam Tula eyaletinde trene bindi. Herkes şaşırdı. Fakat adam hiç istifini bozmadan gazetesini açıp okumaya başladı. Nihayet yolculardan biri ona ne diye bu şekilde hareket ettiğini sordu. Adam gülümsedi ve ''Bunda şaşılacak ne var?'' dedi. ''Herhalde Tula'da 5 yıllık planı tatbik ettiğimizi bilmiyorsunuz.'' Bitler. Köylülerin kolektif çiftliğine itiraz ettikleri sırada kimsenin hükümetin siyasetini eleştirme hakkı yoktu. Fakat aşağıdaki küçük anekdot halk arasında hızla yayıldı. Kremlin bir aralık bir bit salgınına uğramıştı. Ülkenin en iyi doktorları bile duruma bir çare bulamıyorlardı. Stalin başta olmak üzere Kremlin'in bütün sakinleri feci bir haldeydi. Günün birinde Karl Radek adlı nüktedan bir şahsın bu derde bir çare bulduğu duyuldu. Radek politbüro tarafından sorguya çekilince planını şu şekilde izah etti. Gayet basit, bitleri yok etmek isterseniz onları kolektif hale getirin. O zaman yarısı ölür, diğer yarısı da kaçar. Deli. İki Sovyet vatandaşı bir sokak köşesinde hayat güçlüklerinden bahsediyorlardı. Bir aralık içlerinden biri kendini unutarak yüksek sesle ''Bizim ülkede yaşam kabustan farksız oldu.'' diye haykırdı. ''Durumumuz gün geçtikçe kötüleşiyor. Kremlin'deki zorbalar iş başında kaldıkça bizim için hiçbir ümit yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Herkes ülkemizin rejiminden nefret ediyor.'' Birdenbire bir gizli polis adamın yakasına yapıştı ve ''Söylediklerini duydum, benimle gel'' diye bağırdı. Adamcağızın arkadaşı onu kurtarmak için polise ''Bu adamın sözlerine önem vermeyin, delidir'' dedi. Polis ciddi bir sesle cevap verdi. ''Deli mi? Deli olsa her şeyi böyle doğru olarak bilir miydi?'' ''Benim değil mi?'' Rusya'yı ziyaret eden Sovyet dostu bazı Amerikalılarla Kremlin'in ileri gelenleri sohbet ediyorlardı. Molotov'u gayet nazik buldular. Fakat yazı masasının üzerinde bir tükürük okkasının bulunması hayretlerini çekti. Amerikalılardan biri, ''Molotov yoldaş'' dedi, ''bu kadar nazik ve kibar göründüğünüz halde bu tükürük okkasının yazı masanızın üzerinde işi ne?'' Molotov sinirlendi. ''Hokka benim değil mi?'' dedi. ''İstediğim yere koyarım.'' Ziyaretçiler Mikoyan'ın çalışma odasında da acayip bir halle karşılaştılar. Orada her şey yerli yerinde olduğu halde, yalnız bir iskemle tavana asılı duruyordu. Aynı Amerikalı bunun sebebini sorunca Mikoyan da sinirlendi. ''Sandalye benim değil mi?'' dedi. ''İstediğim yere koyarım.'' En sonunda ziyaretçiler Stalin'in karşısına çıktılar. Şuradan buradan konuşulduktan sonra Molotov'la Mikoyan'ı kızdıran Amerikalı Stalin'e ''Stalin yoldaş'' dedi. ''Arkadaşlarımızdan birkaçını ziyaret ettik. Görünüşte normal olmalarına rağmen bazı tuhaf huyları var. Birinin masasının üzerinde bir tükürük okkası vardı. Diğerinin odasının tavanında da bir sandalye asılıydı. Stalin gülümsedi. ''Onlara önem vermeyin'' dedi. ''Laf aramızda enayidirler.'' ''Peki Stalin yoldaş, enayi iseler onları ne diye böyle önemli mevkilerde bulunduruyorsunuz?'' Bu sözler üzerine Stalin kızdı ve yumruğuyla masaya vurdu. ''O enayiler benim değil mi?'' diye haykırdı. ''İstediğim yere koyarım.'' Birinci kaset, birinci yüzün sonu.